Ayrım 4.
Onun yerine Vezir-i Azam'la hemen vaktiyle Vezir-i Azam Nasuh Paşa'yı kementle boğmuş olan eski cellat Ohrili Hüseyin Paşa getirildi. Genç Osman Ohrili Hüseyin Paşa'yı daha önce de Vezir-i Azam yapmıştı. Yeniçeriler ikinci kez Vezir-i Azam olan Ohrili'yi de yakalayıp öldürdüler. İkinci Vezir-i Azamlığı bir gün sürdü. Ohrili Hüseyin Paşa'nın yerine Kara Davut Paşa Vezir-i Azam oldu. Kendisi Deli Mustafa'nın eniştesiydi. Yeniçeri ile birlik olup Genç Osman'ı boğdurtmuştur Yedikule Zindanı'nda. Ancak halk tarafından padişahın ırzına geçip kendisini öldürmekle suçlanan Yeniçeriler suçu üstlerinden atmak için gerçek katilin ortaya çıkmasını istemişler. Sonunda da Davut Paşa'yı yakalayıp öldürmüşlerdir. 1623. İdam edilmemiş ama öldürülmüş veziri azamların da listesi ayrı bir dizi olacak kadar kabarıktır. Görüldüğü gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda veziri azamlık yani başbakanlık çok da tamah edilecek bir yer değilmiş. Çürütmecilik fırtınası bir başladı mı fırtınayı atlatamayan veziri azam mutlaka okkanın altına gidiyor. Kendisini de ya padişah öldürüyor ya yeniçeri. 7. Şark'taki ortaçağ megalomenisi, idam edilen 26. Vezir-i Azam Kemankeş Ali Paşa, Şeyhülislam Yahya Efendi'nin kulisleri, Gürcü Mehmet Paşa ile Topar Recep Paşa'nın boğuşması, 14 yaşındaki 4. Murat'ın idam ettirdiği 90 yaşındaki Vezir-i Azam, idam infazı izlemeye bayılan Vezir-i Azam Boşna Küsrev, Paşa da cellattan kurtulamadı, nefinin haksız yergisiyle haksız övgüsü. Rahmetli babam 1939'da İstanbul'daki Başbakanlık Arşiv Dairesi Müdürlüğü'ne atanmıştı. Eski püskü çuvallara, kırık dökük sandıklara karman çorman tıkılmış yazılı eski Osmanlı belgelerinin 100 milyonu aştığı sanılıyordu. Bu belgeleri kendi dönemlerine göre ayırıp düzenleyerek numaralamak bayağı bir uzmanlık işiydi. 1939 yılında da olsa 2,5 lira gibi bir gündelikle bunu yapabilecek çok adam yoktu İstanbul'da. Şaşalı yaşamlardan hatta büyük elçiliklerden sonra geçinemeyecek duruma düşmüş eski bir Osmanlı paşasıyla, iyi ailelerden gelme birkaç emekli memur, kolları tirfillenmiş giysileri, ökçesi aşınmış papuçları ve burunların ucuna kaymış gözlükleriyle 100 milyonu aşkın belgeyi tek tek ayıklamak için sabahtan akşama çalışıp dururlardı. Cumhuriyetle yeni bir dönem başlamış, bu arada eski dönemlerin yaşları 2,5 lira gündeliğe muhtaç kalmışlardı. Babam arşiv dairesinin pek darı olan tasnif kadrosunu genişletmeye uğraşıyor. Eskiden tanıdığı bazı emekli kişileri arşiv mahzenlerinde çalışmaları için gündelikle işe alıyordu. Komşularımızdan bir Senuhi Bey vardı. Gemi arslanı gibi kalıplı ve kibirli bir adamdı. Kendi yapısına uygun düşeceğine inandığı rahat bir yaşamı yolunu bulamadığı için 3 çocuğuyla çerden çöpten karısını boşamış, bir hayli geçkince ama oldukça zengin, rujlu, sürmeli, çok bilmiş bir hatunla evlenmişti. Yeni karısı sayesinde Senuhi Bey'in geçim sıkıntısı pek yoktu. Ne var ki boş gezenin boş kalfası olmak da istemiyor, kartına kimlik olarak yazabileceği bir memuriyet aranıyordu. Babam ona da arşivde çalışmayı önermiş, o da kabul etmişti. Aradan bir ay ya geçti ya geçmedi. Senuhi Bey bize geldi. Babama çok üzüldüğünü, hatta kırıldığını söylüyordu. Kendisine de öteki uzmanlarla eşdeğer muamele yapılmış ve maaşı 2,5 lira gündelik üstüne hesaplanmıştı. Oysa o Senuhi Bey'di, ötekilerle nasıl kıyaslanabilirdi? Babam önce kızarmış, sonra sararmış, sonra da morarmıştı. Sonunda da bir yanlışlık yapılmış herhalde, bana idadi diplomanızı getirin de hemen düzeltelim dedi ve konuşmanın bittiğini anlatmak için ayağa kalktı. Senuhi Bey bir daha ne bize geldi ne arşiv dairesindeki işine gitti. Senuhi Bey'in hiçbir diploması yoktu. Osmanlı tarihinin okullardaki derslere yansıtılmayan özelliklerini iğneyle kuyu kazarcasına yaprak yaprak gözden geçirirken sade babamın bir tarihte müdürlüğünü yaptığı arşiv dairesine 100 milyona aşkın belge gelmiyor aklıma. Senuhi Bey de geliyor. Anasının karnından üstün ve önemli bir kişi olarak çıktığına inanmak, Şark erkeğinde vazgeçilmez bir saplantı bu inanç. Böylesi ortak bir inancın kişileri hangi alanda ve hangi düzeyde olursa olsun, ille de baş yani başkalarını yöneten kişi olmaya layık görüyorlar kendilerini. Siyaset kavgalarının çok acımasız, demagojik, alengirli ve her türlü ilkeden uzak bir körü körünelik bataklığında çalkalanıp durmasının bir nedeni de bu galiba. Ayrıca Şark ülkelerinin dışarıya açılamamasının da yine nedeni bu galiba bu. Anasının karnından üstün ve önemli bir kişi olarak çıktığına inanan Şark erkeği üstünlüğüyle önemini tüm dünya önünde kanıtlama derdinde değil asla. O sadece kendi ortamında kendine benzerler arasında inanıyor üstünlüğüyle önemine. Hangi eziklik duygusundan kaynaklandığı tam kestirilemeyen tuhaf ve adeta kolektif bir megalomani. Bir çeşit Senuhi Bey psikolojisi. 600 yıl boyunca birbirinin kanını içme hıncıyla öfkesinde tepişip durmuş olan veziri azamlarla yandaşlarının temeldeki öz sorunları neydi? Hangi inancın, hangi görüşün, hangi sistemin, hangi uygulamanın kavgasını yapıyorlardı? Alıp veremedikleri neydi, paylaşamadıkları neydi? Her biri kendisini ötekinden daha üstün görüyordu. Hepsi bundan ibaret. Neden üstün gördüğüne gelince, bizim şeyhin kerameti olur menkul kendinden. Her biri de anasından başkalarına kıyasla daha üstün ve önemli olarak doğmuştu. 4. Murat 11 yaşında çıktı tahta. 17 yıl saltanatta kaldı ve 28 yaşında öldü. 11 yaşından 28 yaşına kadar da 6 vezir-i azam idam ettirdi. Osmanlı tarihinde idam edilmiş 15. vezir-i azam onun tahta çıkar çıkmaz idam ettirdiği Mere Hüseyin Paşa'ydı. Mere Hüseyin Paşa 2. Osman'ın Yedikule zindanında boğulmasından sonra ikinci kez tahta çıkan Deli Mustafa'nın vezir-i azamıydı. Mustafa'nın çok kısa süren ikinci iktidar sırasında o da 2 kez vezir-i azam olmuş ve Mustafa'nın düşmesinden 1 ay önce azledilmişti. 4. Murat tahta çıkınca genç Osman olayında ortalığı karıştıranlardan biri olmakla suçladı Mere Hüseyin Paşa'yı ve kendisini boğdurdu. 4. Murat'ın boğdurduğu 2. Vezir-i Azam kendisi tahta çıktığı sırada Vezir-i Azamlık minderinde oturmakta olan Kemankeş Kara Ali Paşa'dır. Ali Paşa İsparta yöresindendi. Mere Hüseyin Paşa'nın yerine Vezir-i Azam olmuştu. Deli Mustafa tahttan ikinci kez onun döneminde indirilmişti. 4. Murat da onun döneminde çıkmıştı tahta. Vezirlerden Halil Paşa ile Gürcü Mehmet Paşa'yı kendisinin can düşmanı olarak görüyordu. Onları birer bahane ile hapsettirmek, sürdürmek, sonunda da idam ettirmek için çırpınıp duruyordu. İnanıyordu ki kendisi o vezirlerden daha üstün ve önemli olarak doğmuştur anasından. Ancak küçük bir özürü vardı, rüşvete dayanamıyordu. Aynı zamanda büyük bir ozan olan Şeyhülislam Yahya Efendi birkaç kez kibarca uyarmıştı Kemankeş Kara Ali Paşa'yı. Bir veziri azam rüşveti görünce yaşı geçmiş gerdek gelini gibi hemen sarılmamalıydı rüşvete. Kemankeş Kara Ali Paşa, Şeyhülislam Yahya Efendi'nin bu uyarılarını zakkum gibi içip yutmuş, ilk fırsatta da Şeyhülislam'ı 12 yaşındaki 4. Murat'a gammazlamıştı. Mere Hüseyin Paşa ile müttefik olup sizin tahta çıkmanızı engellemeye çalışmış baş münafık Şeyhülislam olacak o Yahya Efendi'dir, bilesiniz. 12 yaşındaki 4. Murat, Vezir-i Azam'ın çürütmeciliği üstüne hemen azletmişti Yahya Efendi'yi Şeyhülislamlıktan. Yahya Efendi'yi azlettirmekle boyundan büyük nane yemiş oldu Kemankeş Kara Ali Paşa. Kanına ekmek doğramaya uğraştığı vezirlerle Yahya Efendi'nin yandaşları hep birlikte bir cephe oluşturdular. Ve Kemankeş'i alaşağı etmek için fırsat kollamaya başladılar. O fırsat çabuk çıktı. Bağdat İranların eline geçmişti. Vezir-i Azam Kemankeş Ali Paşa ise olayı padişahtan saklamıştı. Durum hemen duyuruldu padişaha. Vezir-i Azam Kemankeş Kara Ali Paşa hem affedilmez bir yalancı hem de baş edilmez bir irtikap ve irtişa tutkunuydu. Böylece 12 yaşındaki padişah iyice aleyhine döndürüldü Vezir-i Azam'ın ve Kemankeş Kara Ali Paşa sadaretinin 7. ayında 3 Nisan 1624 günü saraya davet edilerek boğduruldu. Kendisi o zamana kadar idam edilmiş Vezir-i Azamların 16.sıydı. 4. Murad'ın cellada teslim ettiği 3. Vezir-i Azam idam edilmiş Vezir-i Azamların 17.sı olan Hadım Mehmet Paşa'dır yahut Gürcü Mehmet Paşa. Kanuni'nin son veziri azamlarından Semiz Ali Paşa'nın kölesi ve akağısıydı. Genç Osman'ın öldürülmesinden sonra ikinci kez tahta çıkarılan 1. Mustafa zamanında veziri azamlığa getirilmişti. Mere Hüseyin Paşa'nın birbirine düşürmeye çalıştığı yeniçerilerle sipahiler ayaklanmasında başı derde girmişti. Mere Hüseyin Paşa'nın kışkırtmasıyla ayaklanan sipahiler o sırada veziri azam olan Hadım Mehmet Paşa'ya şöyle bağırıyorlardı. Sen bizim daha evvel bazı ihvanımızı katletmiştin. Biz seni istemeyiz. Tuvaşi taifesinin nezaretle alakası olduğuna razı değiliz. Yok dersen hançer üşüşür paralarız. Hadım yahut Gürcü Mehmet Paşa sadaret mührünü hemen kapıcılar ketüdasına teslim etmiş. Bunun üzerine kendisi de azledilmişti. 4. Murat tahta çıkınca Gürcü Mehmet Paşa'yı sadaret kaymakamlığına yani veziri azam vekilliğine atadı. Paşa 2 yıl bu görevde kaldı. Kaptanı Derya Topal Recep Paşa'nın da aynı yerde gözü vardı. Topal Recep Paşa da doğuştan kendisini Gürcü Mehmet Paşa'dan daha üstün ve önemli buluyordu. Topal Recep Paşa da Yeniçeri ve Sipahi'yi Gürcü'nün aleyhine kışkırttı. Hem de nasıl kışkırttı biliyor musunuz? Gürcü Mehmet Paşa Akçe'nin rayicini değiştirdi, katli şarttır diyerek. Oysa Gürcü Mehmet Paşa ayarı bozulmuş olan sikkeyi yeniden değerlendirmiş ve hem ekonomik durumu hem de devletin itibarını düzeltmeye çalışmıştı. Özellikle sipahilerin gemi azıya almaları ve ısrarla Gürcü'nün kellesini istemeleri üstüne 14 yaşındaki 4. Murat 90 yaşındaki eski veziri azamın oturduğu konağa cellat göndererek paşayı kendi konağında boğdurdu. Bir söylentiye göre de Gürcü Mehmet Paşa'nın Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak için Veziri Azam Hafız Ahmet Paşa'ya yazdığı mektuplar ele geçmiş. Bunun üstüne 4. Murat'tan Mehmet Paşa'nın öldürülmesi istenmiş. Padişah bu isteğe yanaşmayınca Yeniçeri Fatih Camisi'nde toplanmış. 4. Murat Gürcü Mehmet Paşa'nın ölüm fermanını o yüzden vermek zorunda kalmış. Yerine Sadaret Kaymakamlığı'na Gürcü'nün can düşmanı ve rakibi Topal Recep Paşa getirilmiş. Tarih Temmuz 1626. Boşnak Hüsrev Paşa idam cezasına çarptırılan 18. Vezir-i Azam. 4. Murat'ın da boğdurttuğu Vezir-i Azamlardan 4.'sü. Şeyhülislam ve Ozan Yahya Efendi'nin önerisiyle 6 Nisan 1628'de Vezir-i Azam oluyor. Bağdat'ı geri almak için açılan seferi yönetirken 40 gün süren kuşatma sonunda kent düşmeyince Mardin'e geri çekilmiş ve ikinci bir saldırıya geçmemiş. O nedenle de 4. Murat kendisini 1631 Eylül'ünde azletmiş, 1632 Mart'ında gizli bir emirnameyle Tokat'ta boğdurtmuş. Veziri Azamlığı 3 yıl 8 ay sürmüş. Kendini çok beğenmiş, çok zalim bir adammış Boşnak Hüsrev Paşa. Gereksiz yere kan dökmekten hoşlanırmış. Öldürteceği kişileri önüne getirtir, uzun uzun seyreder, sonra da kendilerini otağındaki bir iskemleye oturtarak orada boğdurturmuş. Pek sinirliymiş, çarçabuk öfkelenirmiş. Kendince en küçük bir fasosunu gördüğü kişinin hemen idamına hükmedermiş. Nedense nef'i Gürcü Mehmet Paşa'yı yerin dibine geçirirken Boşnak Hüsrev Paşa'yı da övüp göklere çıkarır. Aferin ey alem efrakte serdarı dilir. Saf deri kala küşa saf şikeni küş vergir. Gülmek fiilinin karşılıklı olanı nasıl gülüşmekse boğmak fiilinin de karşılıklı olanı boğuşmaktır. Padişahı, şehzadesi, veziri azamı, veziriyle Osmanlı siyaset adamlarının tümü baştan sona birbirleriyle boğuşup durmuşlardır. Her biri daha doğuştan en üstün ve önemlinin kendisi olduğuna inandığı için. Nasıl ki babamın kendisine o boğuşma belgelerini düzenleme işini verdiği kalıplı ama diploması Senuhi Bey de aynen buna inanıyordu. 8. Osmanlı hanedanında aile yoktu. Günlük işlerden biri idam infazı. Padişahın sonsuz irade özgürlüğü, ölümcül otorite ve bitmeyen anarşi, veziri azam idamları yanında şehzade idamları, kim kimi neden boğduruyordu? Osmanlı devletinde siyaseten katil, cellat kemendinin menzilindeki boyunlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun objektif bir analizini yapmak hem zor hem kolaydır. Zordur çünkü monarşik devlet modellerine hiçbirine uymamaktadır. Tahtın sahibi olan sülalenin aile yapısı yoktur. Padişahlardan çoğunun ne kayınpederleri ne de annelerinin babaları bellidir. Hünkârlar nikah töreni ve düğünde evlenmezler. Kendilerinden hangi harem kadını gebe kalıp erkek çocuk doğursa o valide sultan olur. Hünkârın en büyük oğlunun tahtın doğal varisi sayıldığı primogenitür düzeni de benimsenmemiştir. Tahtı ele geçiren oğlun tüm erkek kardeşlerini öldürmesine hak tanıyan Fatih Kanunnamesi, kardeşler arasındaki taht kavgalarıyla padişah oğlanının ötekileri hemen öldürmesini yasallaştırmış, egemen ailenin kendi içinde bulunması gereken hiyerarşiyi tam bir anarşiye dönüştürmüştür. Ne egemen sülalenin çıkarlarına ne kamunun yararına denk düşen böyle bir tablonun hangi mantığa dayandığını anlamak zordur. Padişah iradesinin hiçbir kurum, kural ve ilkeyle çerçevelenemeyeceği anlayışını pekiştirmeye dönük uygulamalar, adeta tanrı gücünü aşmaya çalışan bir delirme yüzünden eşyanın tabiatıyla sık sık çatıştığı için bir yandan da daha çok otoriter olmaya kalkan sultanların öldürücülüğü yoğunlaşmış, bir yandan da kim kimi öldürürse güçlü olur tepinmelerin 600 yıl boyunca süren kronik anarşileri yaşanmıştır. Yönetenin de yönetilenin de çıkarlarına uymayan böyle tuhaf bir denklemin objektif bir analizini yapmak zordur elbet. Başka bir açıdan da kolaydır bu analiz. Taht sahibi sınırsız iradesini kullanırken aklına estiği gibi davranma özgürlüğüne sahiptir. Bu özgürlüğün kullanımını titiz bir kar zarar hesabının rantabilitesi üstüne oturtmaya gerek görmemektedir. Savaşların kaç paraya ve kaç kişiye mal olacağı, karşılığında ne getirip ne götüreceği gibi makro ölçülerde bir değerlendirme yapma alışkanlığı yoktur. Ayrıca kadroların oluşumunda değerlilerle başarılarını öne çıkarak kadirlerinin bilinmesi gibi kendiliğinden çalışması gereken olumlu bir eleme de yoktur. En yararlı olan da idam edilebilir, en yararsız olan da. Padişahın iradesi mutlaktır ve bu irade önünde kaliteliyle kalitesiz eşittir. Üstelik idam umuru adiyeden gündelik bir olaydır. Ne suçlunun mahkemeden geçmesine gerek vardır ne de borulu trampetalı korkutucu infaz törenleri yapmaya. Padişah Vezir-i Azam'ın idamına karar verdiği zaman gereğinde bir cellat yollanır konağına ve cellat Vezir-i Azam'ı konağında boğduktan sonra sallana sallana geri döner. Aynı celladın kısa bir süre sonra Vezir-i Azam olduğu da çok görülmüştür. Bazen bir aşçı, bir uşak, bir arabacı da atanabilir Vezir-i Azam'la. Kahvede oturan mahalle muhtarının bazen sakayı bekçi, bekçiyi müezzin yapması, kızdığı bakkal çırağına da birkaç şamar patlattıktan sonra babasının gönlünü alması gibi bir yönetimdir saray yönetimi. Tıpkı bazen kahvede olduğu gibi tekme tokat birbirlerine girmeleri dahil. Şu farktaki padişahın çevresindeki kullar da kendi bölgelerinde küçük birer padişahtırlar. İstediklerini asar, istediklerini keserler. İşin ekonomik yönü epey karışıktır. Rüşvet köklüce yerleşmiş geleneksel bir kurumdur ve kanunun ölümünden itibaren hazine daima zor durumdadır. 36 padişahtan 13'ünün devrilmiş olmasının da gösterdiği gibi böyle nirengisiz ve yer çekimsiz kaotik bir boğuşma ortamında neden her şeyin son toplamda eriyip kaybolduğunu ve köklü bir altyapıyla köklü bir birikimin sağlanamadığını anlamak çok kolaydır. Otoritenin sonsuz olan irade özgürlüğüyle eşyanın tabiatı çatıştıkça ortaya yüksek gerilimli bir belalar zincirinin kör düğümleri çıkmayacaktı da gül bahçeleri mi çıkacaktı? Şimdi idam edilmiş Vezir-i Azamlar listesinin ortasında bir parantez açarak Osmanlı Hanedanı üyelerinin taht rekabeti yüzünden birbirlerine uyguladıkları idam cezaları üstünde duralım azıcıkta. Bu konuyla ilgili bölümü Profesör Doktor Ahmet Mumcu'nun Osmanlı Devleti'nde Siyaseten Katıl adlı yapıtından alıyoruz. Fatih Kanunnamesi'nin uygulanması. Fatih'in saltanatın intikali konusunda bir usul koyamaması onun ölümüyle iki oğlu Beyazıt ve Cem arasında derhal bir saltanat kavgasına yol açmış, sonunda Fatih'in sert siyasetini yumuşatacağına söz veren Beyazıt'ın kapı kulu olacağını ele geçirmesiyle onun lehine sonuçlanmış ve uzun maceralardan sonra Cem İtalya'da katledilmiştir. 1495. İkinci Beyazıt daha önce Gedik Ahmet Paşa'nın koruyuculuğu altında bulunan Cem'in oğlu Oğuz Han'ı Ahmet Paşa'yı bertaraf ettikten sonra boğdurmuştu. 1482. Böylece saltanatta yalnız kalan ikinci Beyazıt bir süre sonra ikinci oğlu Ahmet'i veliaht yapmak yolunda bazı adımlar atınca en küçük oğlu Selim ayaklanmış ve kendisini saltanatta aynı derecede hak sahibi gördüğü için babasından şehzadelerden hiçbirini diğerine tercih ile veliaht yapmayacağına dair söz almıştır. Ancak bu sırada bazı olaylar yüzünden Beyazıt'ın kapı kulu olacağı diyerek muaccelen Ahmet Han'ı getirin ve benim fermanımı yerine getirin, mülkü sahibine virem, taht varisine teslim kılam diyerek ikinci oğluna tahtı terk etmek istemişse de egemenlik anlayışı yüzünden bu emrin hiçbir değeri kalmamış ve Selim Yeniçerilerin desteğiyle tahtı eline geçirerek babasını emekli maaşı tahsisle Dimetoko'ya yollamıştır. İkinci Beyazıt'ın büyük oğlunu değil de ikinci oğlunu tahta çıkartmak istemesi primogenitür kuralının yerleşmediğine alamettir. İkinci Beyazıt Selim'den kendisine karşı koymadıkça kardeşlerini öldürtmeyeceğine dair söz almıştır. Selim buna rağmen dedesinin kanunnamesini uygulamıştır. İlk önce daha önce ölmüş bulunan kardeşleri Şeyhinşah, Alemşah, Mahmud'un oğulları olan Mehmet, Musa, Emin, Orhan ve Osman'ı boğdurttu. 1513. Sonra büyük ağabeyi Korkut'un saltanat isteği olup olmadığını kontrol etti. Bu isteğin varlığını anladıktan sonra onu da katlettirdi. Ahmet'le yaptığı Yenişehir Savaşı'nı kazandıktan sonra onu da yakalayıp boğdurttu. 1513. Ahmet'in oğullarından Kasım Kölemenlere, Murat ise Şah İsmail yanına kaçtılarsa da bir süre sonra Murat eceliyle öldü. Kasım ise 1. Selim'in Mısır'ı almasından sonra yakalanarak katledildi. Çok kuvvetli bir söylentiye göre 1. Selim babası 2. Beyazıt'ı da öldürtmüştür. 1. Süleyman tahta çıktığı zaman erkek kardeşi yoktu, o yüzden kanunname uygulanmadı. 1. Süleyman 1522 yılında Rodos'u fethettiği zaman orada Cem'in Hristiyan olan oğlu Murat ile onun oğlunu yakaladı ve katlettirdi. Saltanatın intikalinde bir usul olmaması Kanuni'nin son zamanlarında iki kanlı olaya sebep vermiştir. Büyük oğlu Mustafa tahtta gözü olduğu iddiasıyla boğdurulmuştur. 1553. Bu olaydan sonra Kanuni'nin gene saltanatın intikali konusunda çekimser kalması, oğlu Beyazıt'ın isyanı sonucunu doğurmuştur. Uzun mücadelelerden sonra yenilen Beyazıt İran'a kaçmış ve orada Kanuni'nin ricası üzerine oğulları ile birlikte boğdurulmuştur. 1561. İkinci Selim öldüğü zaman büyük oğlu Murat Sancak'ta bulunuyordu. İstanbul'da bulunan kardeşlerinden herhangi birisi yerine ona haber verilmiş ve hemen İstanbul'a gelen 3. Murat, cülus eder etmez 5 erkek kardeşini derhal katlettirmiştir. 1574. Gene bu usule göre tahta çıkan 3. Mehmet, Fatih Kanunnamesini uygulayarak 19 erkek kardeşini birden katlettirmiştir. Bu hükümdar da saltanatta gözü olduğu iddiasıyla büyük oğlu Mahmud'u öldürtmüştü. Birinci Ahmet tahta geçtiği zaman çocuk denecek bir yaştaydı. Henüz evlenip çocuğu olması mümkün değildi. Hayatta da bir tek erkek kardeşi vardı. Birinci Ahmet kanun gereğince kardeşini öldürtmek istediyse de devlet erkanı buna engel oldu. Birinci Ahmet'in genç yaşta ölümü çocuklarının tahta çıkmasına imkan vermedi ve yerine kardeşi Mustafa geçti. Fakat bu hükümdar deli olduğundan 3 ay sonra halledilmiş ve yerine birinci Ahmet'in büyük oğlu 2. Osman geçirilmiştir. Bu hükümdarın 6 kardeşi vardı. O bir müddet bunların hayatına dokunmadı. Fakat Lehistan seferine çıkarken içlerinden en büyüğü Mehmet'e saltanat kanunu uygulamak istedi. İkinci Osman'ın idamından sonra da tekrar padişah olan birinci Mustafa'nın yerine ikinci Osman'ın kardeşi dördüncü Murat geçmiştir. Bu hükümdar da ilk önce kardeşlerine dokunmamış ancak tıpkı ağabeyi gibi Revan seferi sırasında bunlardan Beyazıt ile Süleyman 1635, Bağdat seferi esnasında da Kasım 1638 boğdurulmuştur. Geriye yalnız İbrahim kalmıştır. İdam edilmiş Vezir-i Azamlar yanında Profesör Doktor Ahmet Mumcu'nun Osmanlı Devleti'nde Siyaseten Katil adlı yapıtından yaptığımız bu alıntılar, Osmanlı padişahlarının kendi aileleri içinde de idam uygulamasını ne kadar bol kullandıklarını gösteriyor. Sonsuz bir irade özgürlüğüyle aşırı bir can alıcılık gücü ve bitmeyen bir anarşi içinde küçük büyük başkaldırı dizileriyle durmadan padişah indirip padişah çıkarma senaryoları. Geçmişle övünme tutkusunda aşırı koyulaşmanın bir sakıncası var. Ne kadar hızlı bir gelişimle nerelerden nerelere geldiğimizi anlamayı zorlaştırıyor bazen. Halimizden yakınıp durmayı modalaştırsak bile zamanla yozlaşıp çöküntüye uğramış bir toplum değiliz biz. Mutlak bir şark monarşisinden cumhuriyete, oradan da demokrasiye geçme atılımlarını çok da küçümsememek gerekir. Birinci Murat'tan Tanzimat'a kadar olan dönemde vazgeçtik sade basit bir kul olmayı, cellat kemendinin menziline girmeden ne vezir-i azam olabilirdiniz ne de şehzade. 9. Marx'ın tarihe bakışı, kıyaslamalı tarih, ekonomiye dayalı kazançlarla siyasete dayalı kazançlar, vezir-i azam Topal Recep Paşa'nın idamı, 4. Murat'ın boğdurduğu 6. vezir-i azam tabanı yassı Mehmet Paşa, Deli İbrahim'in idam ettirdiği ilk vezir-i azam Kemankeş Kara Mustafa Paşa, İmam evinde kuyu ipiyle boğulan vezir-i azam Salih Paşa. Marx tarihin sürekli çıkar çatışmalarıyla sentezlerinden oluşan ve durmadan değişen dinamik bir yaşam tablosu olduğuna inanır. Onun için de şöyle der. Geçmişte ne olmuşsa başka türlü olamayacağı için öyle olmuştur. Marx'ın bu yaklaşımı tüm dünyada yaşayanları bir tek toplum olarak gördüğünde ve bu toplumun tarih içindeki eylemleriyle değişimini 1000 yıllık zaman dilimlerine bölerek incelediğinde doğrudur. Ama dünyadaki yaşayanları diller, dinler, ırklar, sınırlar, bayraklar ayrımına göre incelersen çok daha başka tablolar çıkar ortaya. Ve o zaman geçmişte ne olmuşsa başka türlü olamayacağı için öyle olmuştur diyemezsin. İnsan aklıyla toplum aklını yine kendi öz çıkarlarına göre çok daha olumlu kullanımı mümkünken bunun neden öyle kullanılmadığını göreceğin için diyemezsin. Bizim Osmanlı tarihi bu açıdan hiç incelenmedi ve sürekli bir övünme özlemine maya yapıldı. Sanki geçmişte çok daha iyiyken gitgide kötüleşmişiz gibi. İnanın tam tersidir. Çok genç bir toplum olduğumuz için çok hızlı atılımlar göstermekteyiz. Aklın olumlu kullanımı dönemine de yeni yeni giriyoruz.